Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba. 2 Ocak 2020 tarihinde Bilkent Enerji Politikaları Araştırma Merkezi'nden baş düşmanım Doktor Sohbet Karpuz var. Sohbet Hocam merhaba.
Merhaba Barış.
Hocam şimdi geçtiğimiz senenin podcastlerine baktık. Şimdi podcastlerin sahibi benim ama benim podcast listemde bir numarada sen çıktın. Tabii bunun için önce seni tebrik ediyorum. Sonra da tabii teessüflerimi iletiyorum sana.
Sağ olasın.
Hocam bugün de Doğu Akdeniz
senin
konuşacağız.
Senin gayretlerin için asıl ben teşekkür ederim. Hem senin hem dinleyicilerimizin her şeyin gönüllerince olduğu yeni bir yıl geçirmenizi temenni ederim. Evet, diyerek başlayalım.
Evet, o yüzden geçen seneki yanlışı bu sene düzeltmek için ilk podcast'i seninle yapıyoruz. Ve dinleyicilerimizden de bu podcast'i dinlememelerini ve tıklamamalarını rica ediyoruz. Böylelikle senden eksik kalan intikamımızı alma imkanımız olacak. Bugün Doğu Akdeniz konuşacağız galiba. Hocam buyurun.
Evet, şimdi Doğu Akdeniz konusunda çok konuşuluyor. Biliyorsun herkes konuşuyor. Ben de nacizane bazı görüşlerimi bu podcast'ta ileteyim. Bu podcast'ı biraz öncekilerden biraz değişik yapalım. Yani geçmişle ilgili kısa bir değerlendirme yapıp ondan sonra asıl gelecekte ne olacak, ne olması bekleniyor ve ben ne bekliyorum şeklinde bir değerlendirme yapalım diyorum. Belki bazı yerlerde spekülasyona açık veya provokatif şeyler de söyleyebilirim ama bunlar benim düşüncelerim. O yüzden bu podcast'te birazcık da bu uluslararası ilişkilere de girmek istiyorum ki genelde girmeyeceğim şeyde ama 2021'e biraz farklı başlayalım diyorum. Ne yapalım? Devam edelim mi?
Tabii hocam buyurun.
Evet şimdi birçoğunuz biliyorsunuzdur Doğu Akdeniz'de ilk offshore doğalgaz 1969 yılında Mısır'ın Afif açıklarında keşfedilmişti. Abıkir sahası. 1969 ile 2020 sonuna kadar yaklaşık 5 trilyon metreküp doğalgaz keşfedildi. 5 trilyon metreküp. Bunun yarısı ise 2009 yılından bu yana keşfedildi. Yani 60 yılda keşfedilen doğalgazın aslında yarısı son 11 yılda keşfedildi. Bu 2009 yılından beri keşfedilen doğalgaz miktarı işte 2,5 trilyon metreküp tabii uluslararası petrol ve gaz şirketlerinin ilgisini çekmişti. Çünkü bu sahalar arasındaki bazı keşifler ne bileyim Tamar olsun, Leviathan olsun, Zor sahası olsun dünyanın keşfedilmiş en büyük offshore doğalgaz sahaları arasında. Özellikle Zor sahası Akdeniz'de keşfedilmiş en büyük doğalgaz sahasıydı. Dolayısıyla oldukça ilgi çekmişti keşifler ama işte bu sadece keşif miktarına baktığımız zaman işte dedik 5 trilyon metreküp. 5 trilyon metreküp şu ana kadar Norveç'te keşfedilen doğalgaz miktarına eşit. Fakat keşiflerin yanında bir de keşfedilmesi beklenen doğalgaz miktarı potansiyeli diyelim de söz konusu. Bu açıdan bakıldığı zaman İşte dünyada en saygın kurum Amerikan Jeoloji Kurumu USGS dediğimiz o kurum 2010 yılında iki tane değerlendirme yapmıştı. İşte bir tane Levant baseni, ötekisi Nil deltası ve Akdeniz işte Mısır açıkları. O değerlendirmede yaklaşık 10 trilyon metreküp civarında doğalgaz keşfedilmesi beklentisini dile Akdeniz açıkları dedik de bunların çoğusu bu Güney Kıbrıs'ın parsellerinin dışında olan yerler. Dolayısıyla Güney Kıbrıs'ın bu USGS'in yaptığı tahminleri içeren bölgeyi kapsamayan yeri de, yerdeki beklentileri de aldığımız zaman 10 trilyon metreküpten daha fazla bir miktarla karşılaşıyoruz. Peki şimdi keşfedilmiş miktar artı keşfedilmesi beklenen miktarı eklersek ne olur? Karşımıza ne çıkar? Yaklaşık 15 trilyon metreküplük bir rakam çıkar. Bu 15 trilyon, yani keşfedilmiş ve keşfedilmesi beklenen miktar aşağı yukarı neye eşdeğer? Aşağı yukarı Kuzey Denizi'ne eşdeğer. Yani Kuzey Denizi derken Norveç artı İngiltere artı Hollanda artı Danimarka. Öyle geniş bir havzayı. Tabii bu da şirketler ve uluslararası gaz piyasası açısından önemli bir şey. Şimdi istersen çok kısa olarak bölgedeki ülkeler bazındaki gelişmeleri aktaralım. Bu doğalgaz keşifleri ve işte keşiflerin üretime döndürülmesi konusunda en aktif ülke Mısır'dı. İşte bir sürü ihale yaptı. Bir sürü sahayı uluslararası şirketlere verdi vesaire ve enerji doğalgaz ihracatçısı durumuna gelmişti. Daha sonradan işte bazı politik nedenlerle işte Mısır'daki devrim vesaire talep artmasını karşılayamadı. Çünkü üretimde beklenen yükseliş meydana gelmediği için Mısır'ınlığında olsa ithalatçı durumuna düşmüştü. Şimdi Mısır'da öteki Mısır'ın gelecek doğalgaz üretimiyle ilgili yapılan tahminlerle benim tahminlerim taban tabana zıttır yaklaşık 2010 yılından beri. Durum böyle. Ben Mısır'ın üretiminin rahat çana ikiye katlanacağını tahmin ediyordum senelerdir. Halen de öyleyim. Bunu neye istinaden söylüyordum? Derin sularda Mısır'ın araştırmalarını arttıracağını beklentisinden dolayı söylüyordum. Bir, ikincisi bir de Mısır'ın batı tarafındaki, yani Akdeniz sularının batı kısmında kalan yerleri, yani şimdiye kadar keşiflerin yapıldığı yer kadar büyük ama batıda olan Akdeniz sularında şimdiye kadar sadece iki sondaj yapması beni buna itmişti. Mısır burayı uluslararası ihaleye açacağını söylemişti. Fakat bu böyle olmadı. İkili anlaşmalarla buraları şirketlere vermeye başladı ki buraya ilgi çok fazla. Niçin çok fazla? Çünkü kimi görüyoruz oralarda? Exxon'u görüyoruz, Chevron'u görüyoruz, BP'yi görüyoruz, Noble Energy'yi görüyoruz. Şimdi Akdeniz derken 2019'da iki önemli olay oldu. Daha doğrusu son iki yılda diyelim. Birincisi 2019 yılında Exxon ve Chevron Mısır'a girdi. Şubat ve Mayıs aylarındaydı yanılmıyorsam. Sonra 2020 yılında da Chevron Noble Energy'yi satın aldı. Chevron'un Noble Energy'yi satın alması ne demek? Şu demek, Chevron Akdeniz'deki en önemli oyunculardan bir tanesi haline geldi. Neden? Çünkü Tamar ve Leviathan sahasının, buna bak İsrail'de, bu iki sahanın operatörü Noble Energy'ydi. Aynı zamanda da Güney Kıbrıs'taki Afrodit sahasının da operatörü Noble Energy'ydi. Şimdi Chevron Noble Energy'yi almakla bu sahaların da operatörü oldu. Hazırda işte üretimde olan Leviathan ve Tamar var. Ayrıca üretime geçmesi beklenen önümüzdeki birkaç yılda Afrodit var. Bunun da nihai yatırım kararının 2020 yılı 22 gibi alınması bekleniyor. Senelerdir yapılan planda bu sahanın 2025 yılında faaliyete geçirilmesiydi. Peki bu saha niye şu ana kadar hayata geçirilmedi? Çünkü bazı sorunlar vardı. Birincisi altyapı yok. Yani Afrodit gazını nereye getireceksiniz? Direkt olarak Kıbrıs'a getirseniz, Güney Kıbrıs'a, bu sahada yaklaşık 6-8 milyar metreküp üretim yapılması bekleniyor. Güney Kıbrıs'ın en fazla ihtiyacı 0.91 milyar metreküp civarında. Geri kalan miktarı ne yapacaksınız? Yani satmak gerekir. Ama altyapı yok. Nereye satacaksınız? O yüzden bu Doğu Akdeniz Boru Gaz hattı projesi ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan Vasilikos'ta, Güney Kıbrıs'ta bir LNG tesisi yapmayı düşünüyorlardı ama bu Afrodit sahası bu LNG tesisini feasible yapmıyordu. Daha fazla keşiflerin yapılması bekleniyordu. Eğer daha fazla keşif yapılırsa bu LNG tesisi yapılabilir diye. Fakat bunların hiçbirisi gerçekleşmedi. Diğer yandan Güney Kıbrıs'ın İsrail'le bu münhasır ekonomik bölgede çatışan kısımdaki rezervlerin paylaşılması, bunun unitization deniyor, birleştirilmesi konusunda bir anlaşma yapması gerekiyordu. Çünkü Afrodit sahasının tam yine İsrail kısmında olan bölgede Şai diye bir doğal gaz sahası keşfedildiği haberi çıkmıştı. Fakat keşfeden şirket bunun ticari olmadığını başta söylemişti ama İsrail hükümeti hayır dedi. Bu ticari bir keşiftir dedi. Niçin dedi? Çünkü burada itilaf söz konusu. Güney Kıbrıs'a dedi ki bu sahayı paylaşmamız lazım. Yani para kokusunu aldı ve o sahanın üretiminden bir pay talep etti. Bu konuda herhangi bir anlaşma varılmamıştı. Ve işte Güney Kıbrıs hükümeti de sahanın gelişme planını henüz onaylamadığı için sürüncemede kalmıştı bütün bu şeyler. Yani İsrail'le olan itilaf, ondan sonra altyapının olmaması gibi nedenlerle sağ şey yapılmamıştı, geliştirilememişti. Fakat şimdi Chevron Noble Energy aldıktan sonra olay değişecek. Ne olacak? Burada Chevron'un ne yapacağına çok dikkatli bakmak lazım. Ki Chevron nedense bu konularda işte 3'er aylık yatırımcı sunumlarında vesaire veya finansal göstergelerinde sunumlarda bu konudan nedense pek ipucu vermiyor. Yani bir şeyler düşünüyordur illaki. Burayı almadan önce kafasında planları vardı ama bu planlar henüz açıklanmadığı için çok büyük bir soru işareti. Buna biraz sonra geliriz. Yani şu var. Tüm büyük şirketler, yani kalburüs dediğimiz şirketler Mısır upstream sektörüne girmiş durumda veya girecek daha. Çünkü yapılacak şeyler var. Hala milletin ilgisi var. Özellikle Batı Akdeniz ve Kızıldeniz mesela. Kızıldeniz'i de aramaya açtı Mısır. Şimdi Mısır'da gelişmeler böyle. İsrail 3 tane uluslararası ihale açmıştı. İşte bir sürü şirkete bloklar, parseller verdi. Fakat bunlar arasında çok büyük bir şirket yok. Yani Hintli şirketler var, bazı ufak İngiliz şirketleri falan var. Ve asıl taliplisi de Energean, Yunan şirketi. Bu Karış ve Tanin sahalarının operatörü. Onun ne yapacağı soru işaretiydi. Şöyle ki, Karış önümüzdeki senenin sonuna doğru üretime geçmesi bekleniyordu, öyle açıklanıyordu. En son açıklamalar öyle. Daha önceki açıklamalar 2021 başıydı. Fakat bu biraz ertelendi. 2021 sonuna doğru üretime başlayacak. Yaklaşık 7-8 milyar metreküp yıllık. Fakat bu Lübnan'la İtilaf, bu münhasır ekonomik bölge konusundaki itilaflar tekrar gündeme geldiği için ne olacak pek belli değil. Şu anda çok büyük belirsizlik var. Çünkü Lübnan bu münhasır ekonomik bölge konusundaki görüşlerini birkaç kere değiştirdi. Şimdi en son öne sürdüğü sav daha önceki işte yaklaşık 855 kilometre kare büyüklüğündeki bir alan muhtişeydi. İtilaflı bölgeydi. Şimdi Lübnan bunu daha da aşağıya uzattı. Dedi ki ben alanımı daha da büyütüyorum. Şimdi daha alanını büyütmesi demek Karış'ın, özellikle Karış Nord dediğimiz, sonradan keşfedilmiş Karış'ın bir uzantısı olan parselin Lübnan savlarına göre Lübnan'da kalması demek. Yani bu ne olacak şu anda bilinmiyor bir şekilde. İşte Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuk yapıyordu böyle inceden inceye. İşte 6 görüşme yapıldı. Fakat en son görüşme işte geçen ay oldu, Aralık ayında. Pek bir netice vermedi ama bir şeyler bekleniyor. Yani bir şekilde ara bulunacak ki bu arada İsrail 3. ihalesini tam bu sınıra yakın bir yerde Alon D, daha önceden dediğimiz bir parseli uluslararası ihaleye çıkartmıştı. Fakat bu Lübnan'la olan görüşmeler neticesiyle bu parsele teklif verme süresini ertelemişti. Bu itilaf sonuçlanıncaya kadar. Yani genel alanda baktığımız zaman İsrail'de genellikle küçük şirketler var. Tamar ve Leviathan sahası üretime geçti. Tamar Mart 2013, Leviathan Aralık 2019'da. İşte şimdi Karış devreye girecek. Onun haricinde çok fazla bir şey beklenmiyor açıkçası İsrail'de. Buradan Güney Kıbrıs'a gelelim. Bahsetmiştik Afrodit sahası. Onun haricinde iki keşif daha yapılmıştı. Bir tanesi Total ve Eni'nin Ocak 2018'de yaptığı Calypso keşfi, ötekisi de Exxon ve Qatar Petroleum'un Şubat 2019'da yaptığı Glaukos keşfi. Bu keşiflerle ilgili tespit çalışmaları yapılacak. Tespit kuyularının açılması vesaire şeklinde. Yani geçen sene ve bu sene toplam 9 tane sondaj yapılması bekleniyordu Güney Akdeniz'deki parsellerde. Fakat araya COVID girdi. Şirketler arama üretim yatırımlarını kesince bu çalışmalar 2021 yılına ertelendi. Bu muhtemelen 2021 yılının ikinci yarısından sonra olacak. Burada en çok beklenen tabii Calypso ve Glaukos sahalarında tespit sondajların açılması. Onun haricinde ekstradan bir arama yapılacak mı? Ben tahmin etmiyorum. Şimdi Calypso ve Glaukos konusunda sahalarında tespit çalışmaları yapsalar ne olacak? Hadi daha fazla bir şey buldular diyelim. Çünkü bu 3 sahayı ele aldığınız zaman Calypso, Glaukos artı Afrodit yaklaşık 300 milyar metreküp bir rezervden bahsediyoruz. Fakat dediğim gibi altyapı olmadığı için bunu nasıl ticari duruma getirecekler? Bu soru işareti. Dolayısıyla belki çok da fazla önem vermeyebilirler burada arama çalışmalarına. Diğer taraftan Lübnan'a gelelim. Lübnan'da çok büyük ümitler vardı. İşte birinci uluslararası ihale 2017 yılında tekrardan açıldı. Çünkü ilk defa 2013'te duyurulmuştu. 2013'ten sonra işte bir sürü Lübnan'daki politik belirsizliklerden dolayı ertelenmişti ve nihayetinde iki parseli Total Eni ve Rus Novatek şirketlerine, daha doğrusu şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma ihale sonucunda vermişti. Burada Lübnan'ın işte Akdeniz'deki kuzeyde kalan bir parselde bir sondaj yapılmıştı. Fakat sondajda ticari miktarda bir üretme, bir rezerve ulaşılamadı. Geçen sene itibariyle bu İsrail sınırına yakın olan parselde de bir sondaj yapılması bekleniyordu. Ama aynı nedenlerden dolayı, yani COVID nedeniyle şirketlerin arama ve üretim yatırımlarını kısması nedeniyle bu sondajda bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Muhtemelen yine 2021 sonu veya 2022 başında olacaktı. Yani Lübnan'da şu anda beklenen tek bir şey yok. İkinci ihaleyi açtı bu arada. Daha doğrusu açacağını duyurmuştu Lübnan. 5 parselin içine alan. Fakat yine ülkedeki belirsizlik nedeniyle bu ihalede bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Şu anda Enerji Bakanı'nın söylediği, hanımefendinin söylediğine göre 2021 sonlarında tekrar gündeme gelebilir. Arama üretim çalışmaları, daha doğrusu arama çalışmaları genelde bu bağlamda. Burada üretime baktığımız zaman, üretim konusunda iki tane önemli ülke var. Birisi İsrail, ötekisi Mısır. Şimdi burada dikkat çekmesi gereken konu, işte Doğu Akdeniz gazı oraya gidecek, buraya gidecek, dünya kadar para kazandıracak şeklindeydi. Şu anda yapılmış kontratlara bakalım. İsrail'in Ürdün'le yaptığı iki tane kontrat var. Bir tanesi Ürdün Elektrik Şirketi, ötekisi iki tane özel şirketle yaptı. Toplamda yıllık 3 milyar metreküp civarında bir anlaşma. Ötekisi de Mısır'la yaptığı bir anlaşma, yıllık 7 milyar metreküp. Yani toplamda İsrail'in ihracat kontratları toplamda yıllık 10 milyar metreküp, tabii bu plato kış seviyeye gelince 10 milyar metreküp. Fakat ortada şu durum var. Mısır bu gazı ne yapacak? İsrail gazını ne yapacak? Ürdün İsrail gazı ne yapacak? Niçin? Şöyle ki, İşte 2011'de Mısır'daki olaylar, daha sonra 2013'teki olaylar ve hükümet değişiklikleri neticesinde ve Sina'da bazı terörist bombalamalar sonucunda Mısır'dan Ürdün'e gaz akışı kesilmişti ve Ürdün gazsız kalmıştı. Bu nedenle Ürdün gaz ihtiyacını karşılamak için, daha doğrusu elektrik krizine bir sorun bulmak için bir FSRU kiralamıştı ve Shell'le kontrat yapmıştı. Fakat bu arada bu elektrik krizinin önüne geçmek için de bir sürü yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirmek babında bir sürü proje ihale açmıştı. Bunlar zamanla devreye girdi ve Ürdün'ün elektrik ihtiyacı karşılandı. Çünkü aşırı ilgi olmuştu bu yenilenebilir enerji ihalelerine. Ama şimdi Mısır'dan doğal gaz geliyor. Boru hattıyla Ürdün'le yapılmış 3 milyar metreküp anlaşmaları var. Bir de Shell'le yapılmış LNG anlaşması var. Diğer taraftan da gazı ne yapacağını bilmiyor. Çünkü elektrik üretim fazlası var. Ne yapacak? Belki bir şekilde Bu yenilenebilir enerji santrallerini bazılarını herhalde tepesine binecek. Başka çaresi gözükmüyor. Yani bir gaz fazlası var Ürdün'de. O yüzden de Ürdün'de bir sürü insan şey diyor, ya bu hidrojen artık bayağı şey oldu, biz yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiminde elektrik üretimini işte elektroliz yöntemiyle işte hidrojen üretiriz ve buradan amonya yaparız. Dolayısıyla bir şekilde çare buluruz bu şekilde. O ne olacak göreceğiz zamanla. Burada asıl soru Mısır İsrail'den alacağı gazı ne yapacak? Çünkü İsrail'de bir kanun var, der ki yurt dışına satacağınız gaz yurt içine satacağınız gazdan ucuz olamaz. Tamar ve Leviathan sahasında bir sürü kontratları var şeyde İsrail'de. Bunların ağırlıklı ortalamasını aldığımız zaman işte milyon BTU başına 5.1 dolar gibi 2020 son çeyreği rakamı bir rakam karşımıza çıkıyor. Hadi diyelim bundan aşağı olmayacak demiştik. Kanunu öyle söylüyor. Hadi diyelim aynı fiyattan versin. 5 dolara versin bazıları Mısır'a. Mısır'da bunu alan şirket bunun iç piyasaya özellikle sanayiye verileceğini söylemişti. Fakat doğalgaz, uluslararası doğalgaz fiyatlarının çok düşmesi ve halkın da birazcık tepkisi neticesiyle Mısır sanayiye satılan gazın fiyatını çok ciddi oranda düşürmüştü. 5 doların altına indi. Kesin rakamı isterseniz veririm. Ve bunun daha da aşağı çekileceği tahmin ediliyor. Şimdi o gazı getireceksiniz şeyden, farz edelim 5 dolara aynı fiyattan getireceksiniz. Bir de taşıyacaksınız bu offshore EMG pipeline dediğimiz boru hattıyla geliyor. İçerideki gazın fiyatı, sanayiye kullanılan gazın fiyatı daha fazla. Pardon, çok daha ucuz. Pahalıya alıyorsunuz, ucuza satamayacaksınız. Ama Leviathan partnerleriyle ve Tamar partnerleriyle yaptığı kontratta bir şerh var. Der ki petrol fiyatı, çünkü alınan gaz petrole indeksli, bir de şey var, taban fiyat var. Eğer Brent petrol fiyatı 50 doların altına inerse gaz akışı ya gaz alma mecburiyetimiz yoktur şeklinde. Bunu tabii kullanmıştır illaki İsrail, pardon Mısır. Fakat 50 doların üzerine çıkacağız ve çıktık şu anda. Gaz akışı var mevcut durumda. İç piyasada gaz daha ucuz. Bir sürü insan diyor ki bunu LNG olarak yurt dışı piyasalarına satalım. İyi de 5 dolara aldığın gazı taşıyacaksın. Şeye getireceksin, Mısır'a getireceksin. Mısır'dan işte herhangi bir LNG tesisine getireceksin. Orada sıvılaştıracaksın. Ondan sonra taşıyacaksın tankerlerle. Ondan sonra yeniden gazlaştıracaksın. Bunun maliyeti 7-8 dolardan aşağı inmez. Ama Avrupa'daki fiyatlar onun çok çok daha altındaydı. Şimdi diğer taraftan Mısır bir de kendi gazı da var. Kendi gazını da ihracat etmeye başlamıştı. Bu İTKU'daki tesiste, İTKU ve Damiyat'ta da iki tane toplamda iki tane LNG sıvılaştırma tesisi var Mısır'ın. Toplamdaki kapasitesi 19 milyar metreküp yıllık kapasitesi. Damiyat'ta yıllardır çalışmıyor çünkü gaz olmadığı için ama İTKU'daki parça parça ihracat yapıyordu. Fakat doğal gaz fiyatları çok düşünce bu sene Mart ayından beri Mısır LNG ihracatı yapmadı. Dedi ki ya LNG fiyatları 2 dolara kadar indi. Fakat ben bu fiyattan satarsam acayip zarar ederim. Niçin zarar eder? Çünkü Mısır yabancı şirketleri upstream'e çekmek için kontratlarda üretim yapan şirketlerle olan kontratlarında çok büyük bir iyileştirme yapmıştı. Bu iyileştirme demekle nedir? İki şekilde. Bir tanesi demişti ki karada ve denizde, özellikle derin denizlerde yapılan üretime verdiğim fiyatı arttırıyorum demişti. Arttırdı. Yani karadaki fiyat işte 2.65 civarında. Denizdeki derin denizlerdeki fiyat 4.88'e falan geliyor. Yani 5'e yakın bir fiyat. 5'e yakın bir fiyat var karşında. 5 dolar vereceksin. Hadi gerçeğini söyleyelim. Bu sağdan sağa göre değişiyor. 4.88 diyelim. Bunu getireceksin İTKU'ya, sıvılaştıracaksın ve satacaksın. Yani kimse istemez. Bu yüzden Mısır doğalgaz LNG ihracatını kesmişti. İşte tekrar LNG fiyatlarının yukarıya doğru çıkması nedeniyle Kasım ayında yanılmıyorsam 6 kargo ihraç etti, ama Mart'la Kasım arasında tek bir kargo dahi ihraç etmedi. İhraç etmesini bırak. Şimdi bir taraftan şeyden gaz geliyor, öteki taraftan üretim devam ediyor. Mısır ne yaptı? Mısır dedi ki özellikle zor sahasında sen üretimi kız kardeş dedi. Bu da tabii Eni'nin hiç işine gelmedi. Ya dedi senelerdir bize baskı yapıyordun, üret, yani üretim kapasitesini arttır. Üretim kapasitesini arttır. Şimdi bize diyorsun ki üretimi kız, özellikle derin denizlerdeki sahalarda üretimi kısmaya yöneldin. Niçin? Çünkü derin denizlerde üretilen gaza Mısır'ın ödediği fiyat oldukça yüksek. Ki öyle yüksek ki yani Mısır LNG ithal etseydi çok daha karlı duruma düşebilirdi. Ki bu aynı şey İsrail için de geçerli. İsrail gaza, işte Tamar ve Leviathan gazına dedik 5 dolardan fazla veriyor. Ama LNG fiyatları 2 dolara kadar düştü, hatta 2 doların da altına düştü. Yani yarıdan daha az fiyat verirdi LNG ithal etseydi, ki bunu da yaptı. Çünkü İsrail'de hala bir tane FSRU var, kiralanmış. Yanılmıyorsam 6 kargo, o da 6 kargo LNG ithal etti bu sene. Yani her şey ticari olarak bakmak lazım olaylara. Neyse, buradan bu ayrıntıyı verdikten sonra şimdi şuna bakalım. Ürdün piyasası doymuş gaza. İsrail de gazı ne yapacağını bilmiyor. Yani diyordu işte ne güzel, toplamda yıllık 10 milyar metreküplük ihracat kontratlarımız var. Ama adamlar bu malı çekmezse biz ne yapacağız? Ha, diyeceksin ki İsrail'de işte yeni stratejiler vardı. Kömür santrallerini kapatacaklar vesaire. Hatta ulaşımda da doğalgazla çalışan vasıtaların sayısını arttıracak vesaire. Tamam, belki mevcut tesisler, mevcut üretim bu talebi karşılar. Ama Karış sahası da devreye girecek. Orada şu ana kadar 7 milyar metreküplük bir kontrat yaptı iç piyasada. Ama diğer taraftan çok daha önemli bir şey var. İşte Leviathan 10 milyar metreküp üretiyor. 10 milyar metreküp. Tamar da 10 milyar metreküp. Ama bu sahaların ikinci faz üretimi bu toplamdaki 20 milyar metreküpün 40 milyar metrekibe çıkmasını öngörüyor. Fakat adamlar ikinci faz sağ geliştirme çalışmalarına başlayamadılar. Çünkü arada 20 milyar metreküp daha fazla gaz üretecekler. Ne yapacaklar? Kime satacaklar? Yakın bölgeye satamazlar. Ürdün'e satamazlar. Mısır'a satamazlar. İhracat edecek yer de yok. Neresi var? Hadi Mısır'daki LNG tesisleri demiştik ama az önce bahsettiğim ticari nedenlerden dolayı oraya da satamayabilirler. İşte bu bize Doğu Akdeniz boru gaz hattını ortaya çıkmasına neden olmuştur Güney Kıbrıs'la beraber. Dediler ki işte biz Güney Kıbrıs bağlantılı Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya gidecek. Ayrıca ek bir proje yaparız. O projenin adı da Poseidon. Leviathan gazını, hatta Afrodit gazını Avrupa piyasasına satarız. Ama Avrupa piyasasına satarız derken şurada iki tane soru var. Birincisi, Avrupa'nın bu gaza ihtiyacı olacak mı? Bence olmayacak. Çünkü Avrupa gaz talebi düşecek ileride. Düşecek ama iç üretim de düşecek. İç üretim de düştüğü için tabii ithalat miktarı önemli olan. Tahminlere baktığınız zaman ithalat miktarı önümüzdeki yıllarda, 10 yılda veya 20 yılda ya aynı kalacak ya da işte daha azalacak veya en optimistik bir şekilde 10-15 milyar metreküp daha artacak. Mevcut şeylere baktığın zaman, anlaşmalara baktığın zaman bunu zaten 10 milyar metreküp işte TANAP-TAP yoluyla gelecek. Diğer taraftan LNG'ye yüklenme söz konusu. Diğer taraftan ayrıca hidrojen olayı var. İşte doğalgaza TÜKK denmesi olayı var. Yani karbondan arındırılmış gaz politikası izliyor. Yani çok fazla şey değil, ne diyeyim, atraktif değil Avrupa piyasasına iletmek. Diğer bir olay şuydu, biliyorsunuz Türkiye'ye bir hat çekilmesi düşünüyordu Leviathan sahasıyla ama Türkiye'deki şirketlerle yapılan görüşmelerde fiyat konusunda bir anlaşma ya varılamamıştır. Diğer taraftan bir de bu boru hattının yapılmasına ilişkin bazı hukuki ve uluslararası sorunlar vardı. Derken işte Türkiye'nin İsrail'le arasının kötüleşmesi sonucunda bu proje rafa kalktı. Şu anda baktığınız zaman yani genellikle ya Delek grubu olsun, işte eskiden Nobel'in olsun ve İsrail hükümetinin olsun hiç Türkiye-İsrail doğalgaz boru hattından bahsedilmiyordu. Çünkü Steinitz'in İsrail Enerji Bakanı'nın yaptığı açıklamalarda da hep öyleydi. Yani bu proje artık rafa kaldırıldı şeklinde. Türkiye'de bu proje gelmeyecek. Ama LNG piyasasına baktığın zaman ve doğalgaz piyasasına baktığın zaman talep nerede büyüyecek? İşte her türlü kimin yaptığı projeksiyonlara bakarsanız bakın, talep Asya'da büyüyecek. Asya'ya Doğu Akdeniz gazı nasıl gider? LNG ile gider. Ama Mısır'daki LNG tesislerini kullanmak iki şekilde cazip olmayabilir. Birincisi, Mısır kendi gazını oradan ihraç edebilir. İkincisi, fiyat faktörü. Dolayısıyla bu Chevron Nobel Enerji'yi almadan önce Nobel ve Delek grubu Güzer LNG yapımı konusunda bir ön fizibilite çalışması yapıyordu. Hatta ön fizibilite çalışmasını bitirdi de gerçek fizibilite başlayacaklarını söylüyorlardı. Yani bir Güzer LNG tesisi söz konusuydu. Ama şimdi ortada Chevron var. Chevron girince ne olacak? Güzel LNG'yi mi tercih edecek? Yoksa Güney Kıbrıs'taki Vasilikos LNG'yi tesisini mi devreye sokmayı düşünecek, yoksa bir boru hattı mı? Ben şahsen Chevron'un boru hattı stratejisi izleyeceğini pek tahmin etmiyorum. Çünkü boru hattı sizin elinizi bağlar. Göndereceğiniz istikamet nedeniyle. Çünkü size bir esneklik sağlamayacak. Ama diğer taraftan dediğim gibi talep Asya'da artacak. Asya'da fiyatlar genellikle Avrupa'daki fiyatlardan çok daha cazip ve bir sürü alıcı var, özellikle Çin, Japonya, Kore ve bir sürü de ayrıca da küçük ülkeler var. Yeni yeni LNG ithalatına başlamış ülkeler. Yani pazar orada. Pazar orada ama bu pazar gittikçe daralacak. Niçin daralacak? Dünya LNG piyasasına baktığınız zaman şu andaki mevcut LNG kapasitesinin %20'si kadar bir miktarın önümüzdeki 10 yıl içerisinde, yani o kontratın %20 kadar bir kontratın sona ereceğini görüyorsunuz. Yani %20'lik bir kapasite sona erecek. Diğer taraftan ithalat patlamasının beklendiği tek yer Asya. Burada şu söz konusu, daha da şu soru öne çıkıyor. Bütün LNG ihracatçıları Asya pazarından pay almak için birbiriyle yarışacak, rekabet edecek. Rekabet nasıl olacak? İki şekilde olacak. İşte bir, kontratların daha esnek yapılması. İkincisi de sizin bir LNG kapasiteniz olması lazım. Tutup adamlarla anlaşma yapacaksınız. İsrail'de ve Mısır'da henüz o kapasite yok. Kapasitenin artırılması planlanabilir. Ama yani bir şekilde yumurta tavuk örneği. Öteki tarafta pazar payı almayı hayal ediyorsunuz. Ama ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Yani bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne yapılacaksa yapılması gerekiyor ki 5 yıl bile bence geç olabilir. Yani ihracat konusunda her şey havada. Ama diğer taraftan da olayın bir de jeopolitik durumu var. Derken ne var? İşte bu binasır ekonomik bölge sorunları gittikçe daha çok gündem oluşturuyor diyelim. İşte biliyorsunuz Güney Kıbrıs'ın Mısır, İsrail ve Lübnan'la yaptığı anlaşmalar vardı ki Lübnan Güney Kıbrıs'ta yaptığı anlaşmayı parlamentoda onaylamadığı için o anlaşma geçerli değil şu anda. Diğer taraftan Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma var ve Mısır'ın Yunanistan'la yaptığı anlaşma var. Yani bir sürü ikili anlaşma var. Şimdi bir de Türkiye'de sürekli söylenen işte Sevil haritası bilmem ne. Bunu kafaya çok fazla takmışız. Sevil haritası sanki önemli bir şeymiş gibi. O harita var. Diğer taraftan da uluslararası hukuk var. Şimdi uluslararası hukuk derken işte bir Türkiye'nin uluslararası deniz hukukuna, UNCLOS dediğimiz deniz hukukuna tabi olmaması, yani onu henüz onaylamaması nedeniyle UNCLOS kurallarına uyma diye bir zorunluluğu yok. İsrail'de imzalamadı. O da önemli değil. Amerika Birleşik Devletleri de imzalamadı. Ama mesela diğer bazı konulara baktığımız zaman işte falanca ülkeler işte bu uluslararası anlaşmaları imzalıyor. Türkiye tecrit ediliyor. Bir tek biz kaldık gibi bazı yorumlar görüyorum. Bu da ilginç. Özellikle mesela Paris İklim Anlaşması konusunda. Burada da dünyanın Dünyada Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün şu Uluslararası Denizcilik Anlaşması'nı UNCLOS'u imzalamayan ülke sayısı da çok derecede az. Herkes imzalıyor diye biz de mi imzalayalım yani? Kendi menfaatimiz, ulusal çıkarlarımız ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'de deniyor ya Sevil Haritası vesaire. Tamam, bir tarafta UNCLOS var ama UNCLOS nasıl UNCLOS oldu? Uluslararası bu, International Customary Law dediğimiz bir geçmişi var bu UNCLOS'un. Yani ülkeler genellikle bu International Customary Law dediğimiz kanunla, Türkçesi nedir bilmiyorum ama tam Türkçesini, ona bir şekilde uymak zorunda ki UNCLOS'un bir sürü kuralı da bu Customary International Law'dan uyarlanmış ama grileştirilmiş durumda. Çünkü bazı maddeleri yoruma son derece açık. Yani onunla anlaşma yapmış, bununla anlaşma yapmış, çok fazla takmamak lazım. Çok Sevil haritasıymış, bilmem neymiş. Şimdi uluslararası hukuk ne diyor? Uluslararası hukuk diyor ki eğer bir bölgede yapılan anlaşmalar üçüncü tarafın haklarını göz ardı ediyorsa o anlaşma geçerli değildir. Yani şu anda Doğu Akdeniz'de yapılmış bütün anlaşmalar, hem bu ülkelerin imzetleri işte tek taraflı olarak ilan ettikleri imzetleri veyahut da ikili olarak yaptığı işte deniz yetki alanları anlaşmalarının bir geçerliliği yok. Çünkü bu anlaşmalar üçüncü tarafların haklarını gözetmediği için henüz. Uluslararası hukuk ne diyor? Diyor ki bunu anlaşarak ve adaletli bir şekilde halledilmesi gerekir. Ve bu konuda bölgedeki ülkelerin diyalog yaparak, anlaşarak olayı çözmesi gerekir. Çözmezseniz ne olur? Çözme yolunda da bir mecburiyetleri yok tabii ki. Mecburiyetleri yok ama çözmeye teşvik eder. Yoksa bu mevcut tartışmalar devam eder. Buradan birazcık jeopolitiğe geleyim istersen. Bu tartışmalar devam edecek ama bölgede sadece bölgedeki ülkeler seslerini çıkartmıyor. Bir sürü dış unsur var. Dış unsur derken işte Amerika Birleşik Devletleri olsun, Avrupa Birliği olsun, Rusya şirketler veya hükümet olarak olsun. Bir de bazı Orta Doğu'daki aktörler olsun. Bunlar da yavaş yavaş geçtiğimiz seneler içerisinde taraflarını belli ettiler. Taraflarını belli ettiler derken şunu söylemek istiyorum. Doğru, Türkiye bir yalnızlaştırma politikası da doğru itildi diyelim. Çünkü herkes bir şekilde Türkiye'ye karşı. İşte Türkiye aramalarını yaparak bizim işte haklarımızı ihlal ediyor. İşte yok haydutluk yapıyor, yok uluslararası kanunları çiğniyor vesaire. Türkiye de aynı şeyleri söylüyor. Yani herkes birbiri hakkında hemen hemen aynı mesnetlere istinaden birbirini suçluyor. Birbirini suçluyor ama Türkiye doğru yalnız, iki konuda yalnız. Birincisi Kıbrıs konusunda yalnız, Kıbrıs problemi konusunda. Çünkü Kıbrıs'ı bir tek biz tanıyoruz, ötekiler tanımıyor. İkincisi Türkiye'nin izlediği dış politikayı Avrupa Birliği ve bazı büyük güçler çok fazla onaylamadığı için ayrıca bir başkaldırı diyelim söz konusu. Doğalgazı bir alet olarak kullanarak bölge içindeki bazı ülkeler bir ittifak oluşturdular. Doğalgaz tamamen bir araçtı. Araçtı ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu kurulmasına neden oldu bu ittifaklar. Bu ittifaklarda işte Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın izlediği muhteşem hızlı aktif bir politika çok önemli rol oynadı. Niçin? Çünkü Güney Kıbrıs ve Yunanistan Mısır'la sürekli zaten tarihi olarak çok iyi ilişkileri vardı. Fakat ikisinin İsrail'le ilişkisi pek iyi değildi ki geçmişe baktığımız zaman bu iki ülke sürekli Filistin yanlısı bir tavır sergilemişti. Fakat Türkiye'nin İsrail'le arası bozulduktan sonra İsrail'e yanaştılar ve Filistin konusunda böyle çok yumuşak söylemlerde bulunmaya başladılar. Ve bu Güney Kıbrıs ve Yunanistan üçlü zirvelere başladı. İşte İsrail'le, Mısır'la, Ürdün'le, Filistin'le vesaire ve bunlar Türkiye'nin de şeyle arasının Mısır'la arasının da bozulmasıyla beraber yani Türkiye karşı cephe oluşturacak bir ittifak oluşmasına neden oldu ama bunda doğalgaz işte doğalgaz konusunda nasıl işbirliği yapabiliriz diye genellikle yaklaşım oldu. Maalesef burada Türkiye bence çok büyük bir hata mı diyeyim? Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Bir fırsat kaçırdı deyip Mursi zamanında Türkiye'nin Mısır'la arası çok iyiydi. Mursi 12 ya da 13 ay hükümette kaldı. Eğer Türkiye Mısır'la Mursi zamanında bir deniz yetki anlaşması, İİZ anlaşması yapmış, münhasır ekonomik bölge anlaşması yapmış olsa idi, bugünkü sorunların çoğusunu konuşmuyor olacak idik. Çünkü Türkiye Mısır'la eğer bu anlaşmayı yapmış olsaydı bugün ne Mısır Yunanistan anlaşması ortada olacaktı ne de bu Sevil haritasından vesaireden bahsediyor olacak idik. Diğer taraftan tabii Mısır'ın İsrail'le ilişkilerini geliştirmesi bölge için gerçi önemli bir şey oldu ama bu iki ülke ilişkilerini geliştirirken Türkiye bu bölgedeki iki güçle yani İsrail ve Mısır'la ilişkilerini kötüleştirdi. Yani bence Türkiye'nin bu iki ülkeyle ilişkilerini geliştirmesi bir şarttır. Bu gerekliliktir. Yani Türkiye'nin çıkarı için bir gerekliliktir. Yani bunu ideolojik saplantılardan ayırmak gerekir. Önemli olan Türkiye'nin uzun dönemli milli çıkarıdır. Şimdi Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruldu. İşte amaç nedir? Bölgedeki doğalgaz konusunda integrasyonu ve işbirliğini arttırmak. Buraya işte Filistin de dahil. Biz Filistin'in korucusuyuz ama Filistin burada dahil. Kurucu üyelerden bir tanesi. Fransa'da dahil olacak yakında. İtalya dahil. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gözlemci olacaklar. Ve geçtiğimiz haftada Birleşik Arap Emirlikleri gözlemci olarak katıldı. Bakın bu çok önemli. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu platforma katılması demek artık bence Türkiye'ye kapıların kapatılması demek. Yani Birleşik Arap Emirlikleri biliyorsunuz Mısır'ın arkasındaki güç, asıl güç Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla şeye de bakmak lazım. İsrail'in de Arap ülkeleriyle şu birkaç aydır ilişkilerin düzelmesi ve sonuncusu da işte hatta Fas'la bile Birleşik Arap Emirlikleri ile de politik ilişkilerin geliştirilmesi bölgeye birdenbire Orta Doğu'yu da çekti. Belki yakında Suudi Arabistan'la da ilişkisi gelişecek vesaire. Bunun jeopolitik anlamda etkileri çok fazla olacak diye düşünüyorum önümüzdeki sene ve takip eden yıllarda. Pekala, ben enerji boyutundan baktığımız zaman Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu Doğu Akdeniz Gaz Forumu'na girmesi ne getirir? Şunu getirir. Ne demiştik? Bölge gazının nereye ihraç edileceği, yani bölgedeki gaz fazlasının nereye ihraç edileceği konusunda çok büyük sorular vardı. Fakat şöyle bir şey olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri buraya dahil olduktan sonra ve Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve diğer bazı Arap ülkelerinin gelişen ilişkilerini düşündüğünüz zaman belki bu gaz İsrail veya Ürdün veya Mısır'da kullanılıp elektrik haline dönüştürülür, elektriğe dönüştürülür ve bölgede belki bir elektrik interkoneksiyon kurulur. Yani bunu doğalgaz değil de doğalgazı elektriğe çevirip elektrik ticareti şeklinde doğalgaz üretimini eritmesi gündeme gelebilir. Bunu yakında göreceğiz. Ama şu anda dediğim gibi bölge gazının uzak piyasalara ulaştırılması için iki tane alternatif var. Birisi LNG, ötekisi de şu anda gözüken şey o ki bunu bundan elektrik üreteceksiniz ve yakın piyasalara satacaksınız. Ha, sadece elektrik Orta Doğu'ya değil, aynı zamanda Libya'ya ve Mısır'ın güneyindeki ülkelere de gidebilir. Dolayısıyla jeopolitik anlamda belki çok daha fazla çekişmeler göreceğiz önümüzdeki sene. Ama ticari olarak baktığımız zaman da bölgenin gazı, daha doğrusu keşfedilmiş gazı ne yapacağı konusunda önümüzde sadece maksimum 5 sene süresi var ki bu 5 sene dediğim gibi maksimum. Bunu 1-2 sene içerisinde ne yapacağını kesin olarak belirtip, daha doğrusu masa üzerine yatırıp nihai yatırımla kararlarını alıp o sahalarda üretim artırmasına geçmesi gerekir ki Avrupa, belki Avrupa ama özellikle Asya piyasasında bir pay almak için kendisine zaman tanınsın. Çünkü şu anda zaman tik tak tik tak, zaman aleyhlerine işliyor herkesin. Özellikle bölgedeki önemli gaz üreticilerinin, yani Mısır'ın, İsrail'in ve belki Güney Kıbrıs'ın. Bence önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren Doğu Akdeniz daha fazla konuşulur hale gelecek. En azından enerji bağlamında.
Bu sene mi, önümüzdeki sene mi hocam?
Bağlamda devam ediyorum efendim.
Bu sene mi, önümüzdeki sene mi?
Bu senenin ikinci yarısından sonra. Evet. Yani 2021'in ikinci yarısından sonra önümüzdeki sene çok daha fazla tabii şey yapılacak ama yani eskiden biliyorsun Doğu Akdeniz gazı konusunda, şimdi sadece genellikle jeopolitika konuşuluyor ama gazı konusunda çok sık haberler vardı. Fakat şu anda gaz konusunda çok fazla bir şey olmuyor çünkü işte yapılmış anlaşmalar var. Dış piyasayla yapılmış çok fazla bir şey yok. Yeni keşifler, büyük keşif yok ortada. Mısır haricinde. Mısır da en iyi, çok güzel iki keşif yaptı. Her birisi 100 milyar metreküp civarında geçen sene. Fakat bu şirketler özellikle Batı Akdeniz'de, Mısır'ın Batı Akdeniz bölgesinde yer aldığı konumda COVID nedeniyle şirketler birazcık rahatlar ve yatırımlarına, yani upstream arama faaliyetlerine para aktarıp bunu birazcık hızlandırırsa belki önemli keşifler duyacağız özellikle Mısır'da ve bunun duyulması demek direkt olarak tabii bunun nasıl ticarileştirileceği konusunu devreye getirecektir. Bu yüzden tekrardan Doğu Akdeniz gazı gaz nedeniyle gündeme gelecektir. Çünkü jeopolitik olarak zaten gündemde. Bilmiyorum atladığımız veya daha derinlemesine girmemi istediğim bir şey var mı Barış?
Yo, bence harika oldu. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Burada sadece Türkiye konusunda tabii belki bir şey söylenebilir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ben daha aktif, yani jeopolitik olarak değil, gaz olarak daha aktif rol oynamasını da önem görüyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Mesela Lübnan'daki ihaleye Türkiye Petrolleri neden katılmasın? Hatta İsrail önümüzde tekrar ihale açarsa oraya neden katılmasın? Ve hatta Mısır'da neden bir pay almasın? Yani biraz pragmatizm gerekiyor. Ve bu pragmatizmi de en önemli rolü Türkiye Petrolleri oynayabilir bölgede aktif oyuncu olarak. Çünkü elinde olanakları var. Sismik gemiler var, sondaj gemileri var. Eskiden bunlar yoktu. Eskiden bunları yapması zordu. Ama şu anda tecrübesi de olduğu için aktif bir oyuncu haline gelebilir. Jeopolitik bağlamda da dediğim gibi bu Türkiye'nin İsrail ve Mısır'la ilişkilerinin geliştirilmesi, daha doğrusu düzeltilmesi gerekir. Çünkü aradaki boşluğu çok güzel Arap ülkeleri dolduruyor. Ve yapılacak sadece doğalgaz konusunda değil, elektrik, ondan sonra bunlar ekonomi, turizm ve savunmaya da girecektir. Çünkü bunun bir uzantısını şeyde yaşayacağız, Libya'da yaşayacağız. Dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'ı en azından finansal olarak politik olarak destekliyor. Onların da destekleri Libya'nın işte sol tarafı Haftar desteği diyelim. Ama Libya belki çok daha fazla gündeme çıkacak. Çünkü Libya'da iki tane hükümetin olması ve eğer Libya ikiye bölünürse Türkiye'nin imzaladığı Münasir Ekonomik Bölge Anlaşması da belki ortadan kalkabilir. Çünkü artık orası Haftar'ın bölgesi olmuş olabilir. Yani eğer iki ülke kurulursa bu çok önemli bir şey. Bence Libya'yı takip etmek gerekir. Çünkü daha önceden Doğu Akdeniz dediğimiz zaman sadece gerçek anlamda işte Güney Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Filistin ve Mısır konuşuluyordu. Türkiye çok fazla konuşulmuyordu. Çünkü ortada yapılmış bir keşif yok ve genellikle işte aramalar, sondajlar vesaire politik bağlama çekiliyordu. Ama Libya'daki hem politik hem enerji, yani hem petrol hem gaz bütün şeyleri değiştirebilir. O yüzden bir gözü de orada tutmakta fayda var bence.
Hocam çok teşekkürler. Bir saati de aştık. Belki bir ikinci bölüme devam ederiz. Evet, bir şeyle devam ederiz. Tekrar ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Rica ederim.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.